Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun, tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamını ele almak istiyoruz. Geçen bölümlerde başladığımız nübüvvet konusunun devamında Ulul Azm peygamberlere geldik. Şimdi ise Ulul Azm peygamberlerden Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamını gözden geçirmek istiyoruz. Hazreti İbrahim, şeriat ve kitap sahibi olan Ulul Azm peygamberlerden biriydi ve daveti de evrenseldi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın mübarek adı Kur'an-ı Kerim'de en az 69 kez gelmiştir. Hazreti İbrahim henüz dünyaya gelmeden babasını kaybetti ve amcası Azer onu büyüttü. Bu yüzden Hazreti İbrahim onu baba hitap ediyordu. Hazreti İbrahim Babil'in Ur adlı kentinde dünyaya geldi. O Hazret'in yaşadığı dönem Nemrud'un kral olduğu döneme denk gelmişti. Hazreti İbrahim'in Yahudi, Hristiyan ve İslam inançlarında özel bir yeri vardır. O Hazret'in yaşamı Allah yolunda cihad ve tevhidi yaygınlaştırma çabaları ile geçti. Hazreti İbrahim'in konumu Yüce Allah o Hazret'i kendi dostu olarak seçmesine sebebiyet vermiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam 75 yaşında Hakk'a yürüdü ve Filistin'in El Halil kentinde toprağa verildi. Hazreti İbrahim çağında Babil halkı putlara tapıyordu. O dönemde her kentte ve köyde insanların taptığı tanrılar vardı. Hazreti İbrahim pak fıtratı itibarıyla muvahhid bir insandı ve alemleri yaratan yegane Allah'ı tanıyordu. Ancak amcası Azer ve o çağın insanları putperestti. Hazreti İbrahim ise putperestliğe şiddetle karşı çıkıyordu. O Hazret tevhide çağrısını yakınlarından başladı ve bu yüzden en başta Azer'e gitti ve onu tevhide davet etti. Hazreti İbrahim amcası Azer'e şöyle dedi: "Babacığım, neden cansız ve gözü kulağı dahi olmayan ve senin hiçbir ihtiyacını karşılayamayan şu putlara tapıyorsun? Babacığım, bana senin yoksun olduğun ilim ve bilimi öğrettiler. O zaman beni izle ki seni doğru yola hidayete erdireyim. Babacığım, asla şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman olan Allah'a karşı isyan ve itaatsizlik etmiştir." Gerçekte Hazreti İbrahim'in Azer'e tavsiyeleri herkes için geçerliydi ve insanların hak yolunu tanımaları ve doğru yolda adım atmaları gerekirdi. Yoksa şeytanın vesveselerinin tutsağı olur ve yanlış yola sapardı. Hazreti İbrahim babasını şirk ve putperestin acı sonu konusunda uyarıyor ve şöyle diyordu: "Babacığım, Rahman Allah'tan sana bir azap gelmesinden ve senin şeytanın yar ve yardımcısı olmandan korkuyorum. Fakat ne var ki Hazreti İbrahim'in bu sözleri Azer'in taş kesilen kalbini asla etkileyemedi. Azer, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın sözlerine öfkelendi ve şöyle karşılık verdi: "Ey İbrahim, acaba sen benim tanrılarıma yüz mü çevirirsin? Eğer putlara karşı çıkmaktan el çekmezsen seni taşlarım ve şimdi uzun bir süreliğine benden uzaklaş." Ancak Hazreti İbrahim Azer'in sert ve mantıksız sözlerine büyük bir rafetle şöyle karşılık verdi: "Selam olsun sana. ben yakında Rabbimden senin için af dileyeceğim. Çünkü o her daim bana karşı mihriban olmuştur. Buna rağmen Hazreti İbrahim, Azer'in tehdit ve uyarılarından korkmadı ve Allah'a tevekkül ederek babasını yegane Allah'a davet etmeyi ve putlardan sakındırmayı sürdürdü. Ama bu çabaları asla fayda etmedi. Fakat ne zaman ki Azer'in Allah'ın düşmanı olduğu Hazreti İbrahim açısından kesinleşince ondan uzaklaşmaya karar verdi ve şöyle dedi: "Ben sizden ve Allah yerine taptığınız putlardan sakınırım ve Rabbime sığınırım. Umarım ona sığınırken beni merhametinden mahrum ve nasipsiz bırakmaz." Tevhid ve yegane Allah'a tapma üzerinde ısrar eden Hazreti İbrahim, yaşadığı toplumun bağnazlığı ve inadı ile karşılaşınca onlardan uzak durmaya karar verdi. Gerçi Allah-u Teala da lütuf ve merhametini o hazretten esirgemedi ve ona İshak ve oğlu Yakup gibi evlatlar verdi ve her biri büyük bir peygamber oldu. Öte yandan bu büyük insanların fedakarlığı ve direnişi ve risaletini yerine getirmeleri yüzünden Allah-u Teala da onların adını yüceltti. Öyle ki her biri tevhid ve dürüstlüğün simgesi oldu. Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresi, Hazreti İbrahim aleyhisselamın yaşamının bir bölümüne işaret etmiştir. Tarihte de belirtildiği üzere Hazreti İbrahim'in yaşadığı dönemde insanlar güneşe, aya ve yıldızlara tapardı. Yegane Allah'a iman eden Hazreti İbrahim aleyhisselam, hiç zaman kaybetmeden kavmi ile taptıkları putlar hakkında tartışmaya başladı. O hazret güneş, ay ve yıldızlara tapmayı reddediyordu. Günlerden bir gün, gece karanlığı basınca kavminden bir grubun yanına gitti ve hareket halinde olan bir yıldıza baktı ve onlar gibi düşündüğünü göstererek "Bu benim Rabbim" dedi. Fakat gün doğunca ve hava aydınlanınca o yıldız gözlerden kayboldu. Hazreti İbrahim ise "Batanları sevmem" dedi. Kur'an-ı Kerim En'am suresinin 77 ila 79. ayetlerinde Hazreti İbrahim'in kavmi ile macerasını şöyle anlatıyor: "Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de Rabbim budur, zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim." Hazreti İbrahim çeşitli yollardan müşrik kral Nemrut ve putperest halkını tevhide davet ediyordu. Fakat onlar iman etmedi. Sonunda Hazreti İbrahim putperestlik düşüncesiyle mücadele için bir başka yönteme başvurdu. Tarihte belirtildiği üzere Babilli putperestlerin her yıl özel bir bayramı vardı ve bu bayramda hastaların dışında tüm insanlar kentin dışına çıkıyor ve doğada geziniyor ve gün sonunda kente dönüyordu. Hazreti İbrahim ise bir fırsat kolluyordu. Ta ki o özel bayram geldi. Hazreti İbrahim putperestleri putların hiçbir gücü olmadığı konusunda ikna etmek istiyordu. Akşam olunca kavmi onu da özel bayramın etkinliğine katılmaya davet etti. Ancak Hazreti İbrahim yıldızlara baktı ve ardından hasta olduğunu söyledi. Ve böylece bu mazereti uydurarak kentin dışına çıkmamaya karar verdi. O gün kent halkı özel bayram için kentin dışına çıktı ve böylece Hazreti İbrahim kentte yalnız kaldı ve sonunda uzun süredir beklediği an geldi. Hazreti İbrahim eline bir balta aldı ve putların bulunduğu tapınağa girdi. Tapınakta putların yanı başında adak edilen yiyecek ve içecekler bırakılmıştır. Kur'an-ı Kerim bu macerayı şöyle anlatıyor. Yavaşça putlarının yanına vardı. Oraya konmuş yemekleri görünce, "Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine yanlarına gelip sağ eliyle vurdu. Kırıp geçirdi. Fakat büyük putu kırmadı ve baltayı onun omuzuna atarak tapınaktan çıktı. O günün sonunda halk özel bayramlarını kutladıktan sonra büyük bir mutluluk içinde kente döndü ve doğruca tapınağın yolunu tuttu. Fakat tapınağa girince kırılan putlarla karşılaştılar ve şaşkına döndüler. Herkes şaşkın şaşkın hangi zalim bunu yaptı acaba diye sormaya başladılar. Bazıları şöyle dedi. Duyduğumuza göre İbrahim adında bir genç bizim putları kötülüyormuş. Bizce bu onun işidir. Putların kırıldığı haberi Kral Nemrut'a ulaştırıldı. Nemrut, Hazreti İbrahim aleyhisselamın yakalanmasını ve halkın önünde kurulan mahkemeye çıkarmasını emretti. Hazreti İbrahim getirilince sordular, "Acaba sen mi bizim putlarımıza böyle yaptın?" Hazreti İbrahim, halkı gaflet uykusundan uyandırmak için istediği uygun fırsatı bulmuştu. Bu yüzden gayet akılcı bir şekilde onlara karşılık vererek hepsini düşünmeye zorladı ve şöyle dedi. Bunu büyük put yaptı. Eğer konuşabiliyorsa kendisinden sorun. Aslında Hazreti İbrahim bunu sırf insanların düşüncesini düzeltmek için söylemişti. Çünkü o hazret putların böyle bir şey yapamayacağını herkesten daha iyi biliyordu. Hazreti İbrahim'in bu sözleri putperestleri derinden sarstı ve uyan vicdanlarını uyandırdı ve bağnazlık ve cahillik perdesinin ardından kalan tevhid fıtratlarını gün ışığına çıkardı. Bu sözlerin ardından insanlar bir an gaflet uykusundan uyanmış gibi oldu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de macerayı şöyle anlatıyor. Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp kendi kendilerine "Zalimler sizlersiniz, sizler" dediler. Gerçekte Hazreti İbrahim'in putları kırmakla ulaşmak istediği amacı buydu zaten. Amaç putperestlik düşüncesini kırmaktı. Yoksa putları kırmanın tek başına hiçbir faydası yoktu. İnsanlar hakikati anlayınca utanmaya başladı ve şöyle dedi. Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler. "Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun" dediler. İbrahim öyleyse dedi, "Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hala tapacak mısınız? Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız?" Müşrikler Hazreti İbrahim ile tartışmakta rezil olduklarını anlayınca bu kez onunla tartışmaktan vazgeçtiler ve düşünceleriyle mücadele için zora başvurmaya karar verdiler. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 74. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları hakkında konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılırlar. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında konuşacağız. Önümüzdeki birkaç bölümde ise sinirsel tik bozuklukları, ayak, bel, baş ağrıları, bel paralizisi, miyopati ve nörojenik mesane gibi ilgili konuşacağız. Bu bölümde ise kas bozukluğu sayılan miyopati ile ilgili konuşmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Miyopati, kas liflerinin çeşitli nedenlerle düzgün çalışmadığı bir kas iskelet sistemi veya nöromüsküler hastalıktır. Bu nedenle miyopati, vücudun belirli bölgelerinde kas güçsüzlüğüne neden olur ve bu da hastanın da ayakta durmasını, yürümesini, çiğneme, yiyecekleri yutmasını ve konuşmasını zorlaştırır. Miyopatinin belirtileri arasında boyun, omuzlar ve pelvis çevresindeki büyük haslarda güçsüzlük, merdiven çıkma, sandalyeden kalkma veya başın üstündeki nesneleri kaldırma güçlülüğü sayılabilir. Diğer belirtiler arasında hiç hissedilmeyen hafif kas ağrısı, yemek yerken veya yiyeceklerin akciğerlere kaçması sırasında boğulma hissi, nefes darlığı ve öksürük yer alır. Tekrarlanan semptomlarımız varsa mutlaka bir uzmana görünmemiz gerekiyor.
Birçok farklı miyopati türü vardır. Miyopati genellikle kalıtsal, metabolik, inflamatuar ve toksik miyopati olarak sınıflandırılır. Kalıtsal miyopati genetik bir kusurdan kaynaklanır. Metabolik miyopati veya endokrin miyopati belirli hormonların aşırı üretimi veya yetersizliğinden kaynaklanır. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ortaya çıkabilen bu komplikasyon genellikle tedavi yöntemleri ile iyileşir.
İnflamatuar miyopatiler bir dizi otoimmün hastalık bağışıklık sisteminin sağlıklı dokulara yanlış saldırısı nedeniyle ortaya çıkan miyopati türüdür. miyopati durumunda bağışıklık sistemi sağlıklı kas liflerine saldırır ve iltihaplanmaya neden olur ve bu da kaslara zarar verir. Toksit miyopatiler ise belirli ilaçlara ve kimyasallara maruz kalmaktan kaynaklanır.
Hasta kas gücü gerektiren görevleri yerine getiremediğini bildirdiğinde doktor miyopatiden şüphelenir. Cilt lekeleri ve solunum problemleri de miyopatinin belirtileri arasında olabilir. Miyopatisi olan çoğu insan kaslarında çok az ağrı hisseder veya hiç ağrı hissetmez. Bu komplikasyon belirtileri diğer hastalıklardan farklıdır. Kas hastalıkları, osteoartrit, bağlı eklem ağrıları, kol ve bacaklarda uyuşma veya karıncalanmaya neden olan sinir problemleri kas hastalığına neden olabilen hastalıklardan bazılarıdır.
Miyopati dışındaki rahatsızlıkları olan birçok hasta da kas güçsüzlüğü olduğunu düşünür. Ancak aslında bu kişilerde kas güçsüzlüğü yoktur. Ancak yorgun veya depresif tiller veya nefes darlığı sorunları bulunmaktadır. Bu nedenle doktor, hastada kas güçsüzlüğünün varlığını tespit etmek için, kas gücünü ölçmek için bir test yapar. Bu test çerçevesinde çeşitli kas enzimlerinin miktarını ölçmek için kan tahlili, kas elektrik aktivitesini ölçmek için elektromiyografi testleri yaptırılır ve zayıflamış kastan bir örnekleme veya biyopsi alınır ve kaslarda anormal vaziyeti göstermek için MR gibi diğer bazı testler takip edilebilir.
Uzmanlar genellikle bu durumu tedavi etmek için ilaçlar kullanır. Miyopati için reçete edilen ilk ilaç yüksek dozlu prednizon gibi bir oral kortikosteroiddir. Bu ilaç iltihabı azaltır. Kandaki kas enzimlerinin seviyeleri genellikle ilaca başladıktan 4 ila 6 hafta sonra normale döner. Çoğu hasta 2 ila 3 ay sonra normal kas gücünü geri kazanır.
Doktor tedavi planına metotreksat ve azatioprin adı verilen başka bir ilaç da ekleyebilir. Bu ilaçlar uzun vadede hastalığın daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olur ve kortikosteroidlerin uzun vadeli yan etkilerini de önler. Kortikosteroidlerin de en önemli yan etkileri kilonun artması ve vücuttaki lokalize yağların şekil bozukluğu, deride inceleme, kemik erimesi ve kataraktır. İmmünoterapi, doktorunuzun reçete edebileceği başka bir tedavi de yöntemidir. Şiddetli miyoparite olan ve sıradan ve yaygın olan tedavilere yanıt vermeyen hastalar için başka seçenekler de vardır. Bu seçenekler intravenöz immunoglobulin ilaçları veya immunosupresif ilaçları içeriyor.
İlaç tedavisine ek olarak fizik tedavide kas hastalıkları olan hastaların normal ve aktif bir yaşama dönmesine yardımcı olabilir. Fizik tedavi ve egzersiz özellikle kas hastalıklarının tedavisinde önemlidir. Şiddetli kas güçsüzlüğü çeken ve düzgün hareket edemeyen hastalar çeşitli hareketler ve egzersiz programları yapmalıdır. Bu egzersizler eklem kasılmasını yani eklem deformasyonunu engeller. Orta derecede kas güçsüzlüğü olan kişiler kaslarını güçlendirmek için uygun bir egzersiz programına başlamalıdır. Bu egzersiz programının amacı hastanın kas gücünü arttırırken egzersizlerin yoğunluğunu arttırmaktır. Hafif kas güçsüzlüğü olan hastalar da normal günlük aktivitelerini yapmaya çalışmalıdır.
Tahran Radyosu.
Miyopati kronik, yani uzun süreli bir durum olduğundan dolayı sağlıklı bir yaşam tarzına ve onu kontrol etmeye yardımcı olacak alışkanlıklara sahip olmak önemlidir. Bu yüzden sağlıklı ve dengeli beslenmeye çalışın, egzersiz yapın ve kilonuzu sağlıklı tutun. Cildinizde dermatomiyotiden kaynaklı lekeleri varsa cildinizi güneşten koruyun, çünkü henüz tam olarak bilinmeyen sebeplerden dolayı güneşe maruz kalma ile bu lekeler artmaktadır. Bu yüzden mümkün olduğunca az dışarı çıkın ve dışarı çıkarken güneş kremi kullandığınızdan emin olun. Yiyecekleri yutmakta da zorluk çekiyorsanız yumuşak ve yarı katı yiyecekler tüketin veya katı yiyeceklerinizi püre haline getirin. Yataktaysanız yemek yerken oturmalısınız ki yemek soluk borusuna ve ciğerlerinize kaçmasın.
Miyopatisi olan insanlar tamamen sağlıklı ve normal görülebilirler. Bu nedenle bu hastaların işverenleri, öğretmenleri ve aile üyelerinin kas güçsüzlüğü nedeniyle karşılaştıkları sorunun farkında olmaları ve bunun hastanın yaşamı ve normal aktiviteleri üzerindeki etkilerinin farkında olmaları gerekmektedir.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 74. bölümünün de sonuna geldik.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir adresine görüşlerinizi ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Muhterem dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde çocuklarda sorumluluk duygusu hakkında konuşacağız.
İyi bir hayattan zevk almak için hem fiziksel hem de zihinsel sağlık önemlidir. Bazen istediğiniz hayatı elde etmek için yaşam tarzınızda değişiklik yapmak gerekir. Düzenli Hayat isimli programımızda hep birlikte kötü alışkanlıkları iyi alışkanlıklarla değiştiriyoruz. Unutulmamalıdır ki bu programda yer alan tavsiyeler genel tavsiyelerdir ve bazı tavsiyeler herkes için uygun olmayabilir. Gerekirse yaşam tarzınızda bazı değişiklikler yapmak için doktorunuza veya danışmanınıza danışın.
Sorumluluk sahibi olmak yaşamda gerekli becerilerden biridir. Ve bu becerinin çocukluk döneminde ebeveynler veya eğitim koçları tarafından öğretilmesi insanların yaşam kalitelerine ve başarılarına yardımcı olur. Aslında bir çocukta gelişimin çok erken yaşlarından itibaren sorumluluğu kabul etmek, entelektüel olgunluğun, kişisel gelişimin göstergesidir ve ruh sağlığının gelişmesine, özgüven artmasına ve olumlu benlik kavramına yol açar. Ne yazık ki pek çok anne baba şefkatlerinden dolayı çocuklarına sorumluluk vermiyor ve bu onlar için ileride sorun yaratıyor.
Ebeveynler gelişim sürecinde çocuklarına sorumluluk vermeyi kabul etmeli ve bazı şeyleri kendi başına yapmasını beklemelidir. Çocuklara bazı sorumlulukların verilmemesi zamanla istediğini kolayca elde etmeyi öğrenmesine ve bekleyen ve hazır konmayı alışkan bir insan haline gelmesini sağlar. Bu nedenle ebeveynler çocukların sorumluluğunu artırmanın bir yolunu bulmaya çalışmalıdır. Çocuğa verilen sorumluluklar çocuğun yaşına ve gelişim dönemine uygun olmalıdır. Örneğin 3 ila 5 yaş arasındaki çocuklar kendi seçimlerini yapabilir, Bugün anaokuluna ne giyeceklerini karar verebilirler. Elbette bu konu anne ve babaların gözetiminde olmalıdır. Ya da beslenme ve ne yiyeceği konusunda kendi kararlarını verebilir. Bu çalışma çocuklarda anoreksiya tedavisinde de etkili olabilir. Tabii ki bazı kısıtlamalar uygulanmalıdır. Ayrıca 5 yaşındaki bir çocuğun oyun oynadıktan sonra eşyalarını toplaması beklenebilir ve dağınıklık yaparsa kendi temizlemeye ve toplamaya fırsat bulmalıdır. Ancak bu konuda çocuğa yardım edilebilir ve rehberlik edilebilir.
Çocuklar okula başladıklarından itibaren daha fazla sorumluluk üstleniyorlar. Örneğin ev işlerinde yardımcı olabilirler ve yemek sofrasını sermek gibi basit işler çocuk için iyi bir sorumluluk olabilir. Çocukların harçlık yönetimini kendilerine bırakabilirsiniz. Ne kadar harcayacaklarına ve neye harcayacaklarına karar verebilirler. Önce haftalık parayla ve harçlıkla başlayın. Çocuğunuzun savurganlık yaparsa ve parası biterse aşırı bonkörlükle onu tekrar paraya boğmayın. Ayrıca esnekliğinizin ve onlara karşı sulta kurmamaktaki tavırlarınız başarılı bir iki yönlü ilişkinin anahtarı olduğunu unutmayın. Çocukların temel ve basit ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun ve onlara göre hareket edin. Aynı zamanda yaşına göre kuralları ve kısıtlamaları belirleyin ve çocuğunuzun düşündüğünüz yaşının varlığından haberdar olmasını veya doğru anladığından emin olun.
Ergenlik çağındaki ve 10-11 yaşından sonraki çocuklar birçok konuda fikir sahibi olabilir ve ortak aile kararlarında fikirlerinin sorulması ve danışılması çok önemlidir. Bu yaştan itibaren çocuğunuzun evde yalnız kalmasını ve arkadaşlarıyla tek başına dışarı çıkmasını bekleyebilirsiniz. Çocuğu evde yalnız bırakma konusunda ebeveynlerin dikkat etmesi gereken kısıtlamalar elbette vardır. 15 yaş civarında çocuğunuz kendi başına seyahat edebilir, aylık olarak parasını yönetebilir ve arkadaşları ile kişisel olarak eğlenebilir. 15 yaşındaki bir gençten ev işlerine katılımını beklemek de mümkündür. Çocuğunuzdan veya gencinizden beklentileriniz ile onların talepleri arasında denge kurmayı unutmayın ve çocuğunuzla her zaman esnek bir şekilde müzakere edin. Öte yandan çocuğunuzu yetiştirme şekliniz onun geleceğini belirler ve bunu unutmayın.
Şimdi çocuklarda sorumluluk ruhunu nasıl yaratacağımızı ve güçlendireceğimizi öğrenmek istiyoruz. Bunun için her zaman çocuğunuzu sorumlulukları yerine getirmesi için teşvik etmeye çalışmak gerekir. Çocuğa komutları basit bir şekilde açıklayın. Sabırlı olmak, başarılı çocuk yetiştirmenin anahtarıdır. Bu yüzden sabırlı olun ki çocuğunuza yardım edebilirsiniz. Çocuğunuzdan gerçekçi beklentiler içinde olun, esnek olun ve çocukların yaratıcılığının gelişmesine izin verin. Çocuğunuza hatalarını kabul etmeyi öğretin. Çocuğun yaşına göre görev ve sorumlulukları belirleyin ve büyüdükçe sorumlulukları arttırın.
Çocuğunuza sorumluluk yüklemezseniz ileride en ufak bir iş için size güvenecek bir çocuk göreceksiniz ve bu çocuk da bağımlı kişilik bozukluğuna neden olacaktır. Bunun bir diğer sonucu da çocuğun kendine güvenin olmaması, sorunlarını tek başına çözemeyeceğini düşünmesidir. Böyle bir çocuk hiçbir konuda karar veremez. Anne babası olmadan baş edemez. Yaşlılıkta bu insanlar tembellikte önde gelirler ve karar vermede zorluk çekerler. Çocuğa sorumluluk verilmemesinin çeşitli nedenleri olabilir. Bu sebeplerden biri anne babanın aşırı şefkat ve merhamet nedeniyle çocuğunun yorulacağını veya bunu yapamayacak durumda olduğunu düşünebilmesidir. Ya da kendileri zor bir çocukluk geçirmiş olan bazı ebeveynler çocukların isteklerini yerine getirmenin çok peşinde olabilir veya çocuklarının acı çekmesinden endişe duyabilir. Aslında bunu yaparak bazı alanlarda hayatı onlar için kolaylaştırabilir ama çocuklar için zor bir gelecek yaratmış olurlar.
Tahran Radyosu.
Kimi ebeveynler ise meşguliyetleri veya yorgunlukları nedeniyle çocuklarını sevmek ve onunla vakit geçirmek için yeterli zamanları ve enerjileri yoktur. Bu kişiler genellikle aşırı maddi olanaklar sağlayarak ya da çocuğunun istediği şeyleri yaparak çocuklarını memnun etmeye çalışırlar. Bazen ebeveynler suçluluk duygusu ya da yeterince iyi olmadıklarından korktukları için bu duyguyu fazlasıyla telafi etmeye çalışırlar. Bu aşırı duygusal davranışlar tüm sorumlulukların yükünü tek başına kabul etmek ve çocuktan hiçbir şey beklememek anlamına gelir. Bu yetiştirme yöntemlerinin en önemli sonucunun ise kişide özgüvenin azalması, bunun sonucunda performansın düşmesi, sınırlı ve düşük riskli seçimler yapılması, kişinin benlik algısı ve özgüveni üzerinde olumsuz etkiler oluşturmasıdır. Ayrıca daha kötü koşullarda kişide kişilik bozukluklarına neden olabilir.
Sohbetimizin devamında çocuklarda sorumluluğu artırmak için bazı stratejileri gözden geçireceğiz. Çocukların sorumluluğunu artırmasının en kolay yollarından biri onları alışveriş, ev temizliği, yemek pişirme gibi basit faaliyetlere dahil etmektir. Çocuğunuzun sizinle işbirliği yapması, çalışması, çocukların özgüven ve bağımsızlık duygularını güçlendirir. Ayrıca bu davranışınız onun sorumlulukları kabul edeceğine inandığınızı anlamasını sağlar. Çocuklarda örneğin ödev yapmak, yemek yemek vesaire durumlarda da sorumluluğu artırmak için net kurallar koymak gerekir. Kuralların sert ve değişmez olmaması gerektiğini unutmayın. Aksine gerektiğinde çocuğun ihtiyaçlarına göre değişmek için yeterli esnekliğe sahip olmalıdırlar.
Çocuk görev ve sorumluluklarıyla başa çıktığında onu kolayca göz ardı etmeyin ve bu davranışını teşvik edin. Özellikle görevlerini yerine getirmek için inisiyatif aldığında daha da teşvik edilmelidir. Çocuklarda sorumluluğun artması için onu suçlamak yerine ona sorumluluklarının hatırlatılmasına da dikkat etmek gerekir. Örneğin çocuğunuz hala ödevini yapmadıysa ve onu parka götürmek için ısrar ediyorsa, neden ödevini hala yapmadın veya neden hiçbir şeyi zamanında ve doğru yapmıyorsun gibi şeyler söylemek yerine seni parka götürmek isterdim ama sen önce ödevini yapmalısın, sonra parkta daha çok vakit geçirebilirsin diyebiliriz. Aslında önemli olan çocuğunuza karşı cephede değil onun tarafında olduğunuzu hissetmesidir.
Çocuklarda sorumluluğu artırmanın bir diğer yolu da plan belirlemektir. Günlük planlar Yazmak çocukluktan itibaren gereklidir. Çünkü çocuğunuzun hayatını düzene sokar ve isterse de istemese de bu beceriyi daha büyük yaşlarda öğrenmesi gerekir. Çocuğunuza asla sorumsuz demeyin. Çocuğunuza sorumsuz diyorsanız, sorumsuz olduğuna inanacak ve çocuğunuzdaki bu tutumu değiştirmek zor olacaktır. Çocuğunuz işinde gerçekten sorumlu değilse ona bu isimle hitap etmenize gerek yoktur. Aksine ondaki sorumluluk becerisini artırın ve son olarak görevi sorumlulukla karıştırmayın. Çocuğun görevi odayı temizlemek ve eşyalarını düzenlemektir. Ancak sorumluluk demek çocuğun yapmakta yükünlü olduğu görevlere ek olarak çocuktan bazı şeylerin sorulması demektir. Çocuktan bir şey yapmasını istediğinizde bu sorumluluk karşılığında bir şeyler alması gerektiğini de bilmelisiniz. Sorumluluk ile görev arasındaki bir diğer fark da görevde çocuğun kendisine verilen işi yapmaya zorlanmasıdır. Ama sorumluluğu bilinçli olarak kabul eder ve seçer.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bin nebevi hadiste şöyle buyuruyor. Allah'ın rahmetiyle kuşatılan ve aziz ve celil olan Allah'ın nuruyla örtülen kimseler bu Kur'an'ı bilenlerdir.
Değerli dinleyiciler, Semavi Tilavetler adlı sohbetimizde bugün sizlerle birlikte İranlı genç yaşta büyük başarılara ulaşan Seyyid Cevat Hüseyin'in hayatı ve çalışmalarını ele alacağız.
İslam İnkılabı rehberinin huzurunda öyle bir tilavet yaptım ki teşvik edildim. Ve bana şöyle buyurdular. Sizin güzel sesiniz vardır ve eğer bu yolu ciddiyet ile sürdürürseniz, kıraatte size aydın bir gelecek görülüyor. Kur'an-ı Kerim ile öyle bir ünsiyet kurmuştum ki, geceleri bile Kur'an tilavetiyle uyumak istiyordum.
Bu cümleler İranlı genç kari Seyyid Cevat Hüseyin'in sözleridir. Çocukluktan itibaren Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet kurdu ve şimdi dünya çapında tanınan karilerden biridir. Seyyid Cevat Hüseyin'i 2009 yılında uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışlarında birinciliği kazanmayı başardı ve ardından tilavet için farklı ülkelere davet edildi. Güzel ve güçlü sesi, uzun nefesi, güzel nameler yapması ve çeşitli tarzlara en âlâ derecede usta olması onun tilavetlerine ayrı bir renk ve tat katıyor ve kalpleri Kur'an-ı Kerim'e cezbediyor. Sohbetimizin devamında bu genç kari ile daha yakından tanışacağız.
Seyyid Muhammed Cebat Hüseyin'i Hicri Şems'i 1362 yılında dini bir ailede dünyaya geldi. Güzel sesiyle mümin bir insan olan babası Hüseyin'i törenlerde meddahlık yapar ve mersiyeler okurdu. Aslında sıcak ve güzel sesin bu ailede genetik olduğu ve Seyyid Cevat Hüseyin'in de bu ilahi nimetten nasipsiz kalmadığı da söylenebilir.
İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Horasan eyaletinin ahalisinden olan Seyyid Cevat Hüseyin'i hali hazırda Rezevi Horasan ilinin merkez kenti olan Meşhed'de ikamet ediyor. Seyyid Cevat Hüseyin'i Ehl-i Beyt imamlarının 8.'si Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinde dua ve ibadet etmeyi çok sevdiğini, İmam Rıza Aleyhisselam'dan tilavetlerine manevi bir hava katmasını dilediğini belirterek, İmam Rıza'ya tevessül etmesi ve aracı kılması nedeniyle Allah'ın onun tilavetlerine manevi renk ve hava kazandırdığına inanıyor.
Seyyid Cevat Hüseyin'i diğer ünlü kariler gibi başlangıçta diğer büyük karilere taklit etmeye çalışmaya başladı. 8 yaşında tilavet dünyasına giren Hüseyin'i küçük yaşına rağmen ağabey ile birlikte Üstad Abdülbasit'in tilavetlerini dinliyor ve bu büyük üstadı taklit ediyordu. Böylece ilk tilavetini Meryem suresinin tilavetiyle başladı. Fakat Kur'an-ı Kerim kurslarına katılınca hocasının önerisiyle Üstad Şahat Enver'i dinlemeye yöneldi.
Kutsal Meşhed kentinin Kur'an-ı Kerim havası ile dolan bir ortamı vardır. Bu kentte sayısız Kur'an kursları ve seçkin hocaların varlığı, Kur'an-ı Kerim'e gönül verenlerin çocukluk ve ergenlik döneminden itibaren bu kurslara katılmasına sebep oluyor. Seyyid Cevat Hüseyin'i de çocukluktan itibaren camilerde kurulan kurslara katıldı. Böylece Kur'an-ı Kerim alanındaki başarılı varlığına doğru ilk adımı attı.
Tahran Radyosu.
Uluslararası alanda tanınan bu genç kari, bu yola ayak basmada ailenin etkin rolüne değinirken şöyle diyor. Beni bu yola yönlendirmede anne ve babamın çok köklü rolü vardır. Özellikle annenin duaları ve teşvikleri benim ilerlemelerimde de çok etkili oldu. Seyyid Cevat Hüseyin'e şöyle devam ediyor. Ergenlik döneminin başlarında camilerde düzenlenen çeşitli törenlere katılır ve Kur'an-ı Kerim ile daha çok ünsiyet kurdu. Ayrıca Üstad Heyderiyan'ın kurslarına katılarak bu hocanın bilgisinden çok yararlandı.
Seyyid Cevat Hüseyin'i şöyle devam ediyor. Üstad Hayreddin, Üstad Şehat Enver'in sesinden Şura suresinin tilavet kasetini bana hediye etti. Ben de Üstad Şehat'ı taklit etmeye ilgi duydum ve bu da tilavet yolunda daha fazla başarıya ulaşmama sebep oldu. Fakat Üstad Şehat'ın tilavetine ilaveten Seyyid Metvali Abdülal, Muhammed Ahmet Besyuni gibi diğer karilerin tilavetlerinden de yararlandım. Fakat daha çok Üstad Şehat'ı taklit ettim. 15 yaşında Meşhed'in Kur'ani toplumunun davetiyle diğer karilerin yanında daha çok beceri kazandım ve onları tilavet alanında kullandım. Şimdi hep birlikte bu güzel sesli karinin Bangladeş'teki tilavetlerinden birini dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
Kur'an-ı Kerim denizinde ne kadar gezinirsek tıpkı el ve ayak hareketleriyle su ile daha fazla ünsiyet kuran bir yüzücü gibi Kur'an-ı Kerim dünyası ile daha çok ünsiyet kuruyoruz. Hüseyin'i bu konuda da şöyle diyor: Kur'an-ı Kerim kurslarına daha çok katıldıkça Kur'an-ı Kerim ile daha fazla ünsiyet kuruyor ve bu semavi kitap benim için daha çekici ve kalbime daha yakın oluyordu. Öyle ki Kur'an-ı Kerim tilaveti için daha fazla zaman sarf ediyor ve hatta geceleri de Kur'an tilavetini dinleyerek uyuyordu.
Hüseyin'i sadece ilahi kelam ile ünsiyet kurmakla kalmadı, çocuk yaştan itibaren Resulullah'ın ehli beyti ve özellikle İmam Hüseyin aleyhisselama gönülden bağlı olduğu için annesinin önerisiyle meddahlığa da başladı. Kendisi bu konuda şöyle diyor: "Ben manevi yol, bizzat benim kendi şahsımın seçimiydi fakat ailede bu yolda beni çok teşvik etti. Ve bu yüzden birkaç yıl Muharrem dönemlerinde camilerde annemin talebiyle meddahlık yaptım."
Bismillahirrahmanirrahim. İzen semâ
Bangladeş, Mısır, Pakistan ve diğer bazı İslam ülkelerinde tilavet için davet edilen Hüseyin'i profesyonel ve başarılı bir kariyi şöyle anlatıyor: "Bir kari, Mısırlı kariler düzeyinde akıcı ve güçlü tilavet düzeyine ulaşmak için önce özel alıştırmaları gündemine almalıdır. Tilavet eğitimi ile birlikte Kur'an-ı Kerim ezberlemeye çalışmalı ve nameler, Arap musikisi, makamlar ve benzeri alanlardaki ilimler ve tekniklere aşina olmalı ve ayetlerin anlamı ve yorumunu araştırmalı ve tilavetlerinde onlardan yararlanmalıdır."
Seyyid Cevat Hüseyin'i günün 9 saatini tilavet ve Kur'an-ı Kerim ayetlerini tekrar etmeye ayırıyor. Ona göre bir kari başarılar kazanmak için azimli ve programlı olmalı ve bilgilerini güçlendirmelidir. 24 yaşındayken Ramazan ayında, Kur'an-ı Kerim ayında ve Kur'an-ı Kerim'i çok seven Ayetullah Hamene'nin huzurunda tilavet etme fırsatı buldu. Bu tatlı anısını şöyle anlatıyor:
"İslam İnkılabı rehberinin huzurunda öyle bir tilavet yaptım ki teşvik edildim ve bana şöyle buyurdular: sizin güzel sesiniz vardı ve eğer bu yolu ciddiyet ile sürdürürseniz kıraatte size aydın bir gelecek görülüyor. Rehberin bu sözü beni çok etkiledi. Ondan sonra gece gündüz alıştırmalarımı da sürekli olarak sürdürdüm ve bir yıl sonra yarışmalara katılmak için büyük hocaların yanında eğitim gördüm."
Seyyid Cevat Hüseyin'i 2009 yılında ve daha 26 yaşındayken yoğun çalışmaların ardından Kur'an-ı Kerim yarışmalarında birinci olmayı başardı. Ülkemizin bu genç karesinin başarılarının devamını diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, genç üstad Seyit Cevat Hüseyin'le ilgili sohbetimizi dinlediniz.
Programımızla ilgili görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.ir üzerinden bizlere ulaştırabilir, yayınlarımızı da parsley.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. İnsanlık sonuna gelmişti. Savaşın vahşeti bu cehennemde hayatta kalmak için bir araç olarak kullanılıyordu. Bir anda kendimizi içinde bulduğumuz dünyanın tek bir kuralı vardı. Kimsenin bir önemi yok. Hepimiz birer insani yardım dilencisi olmuştuk. Yardım kuruluşları tarafından dağıtılan gıdalara muhtaç birer birim haline gelmiştik. Her gün belirli bir kalori miktarı almamız gerekiyordu. İrademiz olmadan ve açlığımızı gidermekten başka bir ihtiyacımız olmadan. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Mezardan Kartpostallar isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iran.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu podcast'te sizlere 1990'larda Bosna halkının yaşadıklarından bahsetmek istiyoruz. Bu seri aynı isimli kitaptan uyarlanmıştır. Yazarı Srebrenica şehrinde büyümüş ve Sırp Cumhuriyeti ordusu tarafından bu Müslüman nüfuslu şehrin sakinlerine yönelik soykırıma tanık olmuştur. Emir Sulagiçi'dir. Amacımız bu bölgenin insanlarına karşı işlenen bu büyük suçun bilinmeyen yönlerini ele almaktır. Bu podcast'te bu acı hatıraları ve deneyimleri hikayeleştirerek 30 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen bu büyük vahşetin bir kısmını açığa çıkarmayı umuyoruz. Bu bölüme başlamadan önce daha önce de bahsettiğimiz sitemize göz atabileceğinizi ve bu podcast'in önceki bölümlerini dinlemenin yanı sıra ücretsiz olarak sunduğumuz diğer podcastleri de dinleyebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Bugünkü sohbetimizin konusu umutsuzluk. Neredeyse tüm insan ilişkileri başkalarının ne yapabileceğine ve bunun amacımıza ulaşmada ne kadar yardımcı olabileceğine odaklanmıştı. Hepimizin tek bir amacı vardı. Srebrenica'dan herhangi bir kayıp vermeden ayrılmak. Öte yandan o dönemde ve o koşullarda oluşan dostluklar hala sahip olduğumuz en değerli şeylerden biridir.
Srebrenica'nın düşüşü sırasında birçok arkadaşım hayatını kaybetti. Her birini hatırlamak, yokluklarının kalbimde açtığı yaraları hatırlamak anlamına geliyor. Uzun süre savaştan sonra yeni arkadaşlıklar kurma karşısında direniyorduk. Sanırım hepimiz böyleydik. İnsanlarla tanışmamızın sebebi savaştaki durumumuzu onlarla konuşmak ve onlara nasıl hiçliğine dönüştüğümüzü anlatmaktı. Srebrenica'nın o dönemde nasıl bir yer olduğunu anlatarak şu anda neden böyle olduğumuzu anlamalarını sağlamak istiyorduk. Sanki bu konudan başka bir şey konuşamıyorduk. Şimdi her birimiz bir köşeye savrulmuşken kendimizi yalnız hissediyoruz. Geçmişi tekrar yaşamaya hiçbirimiz hazır değiliz. Hepimizin Srebrenica'nın düşüşünden sonraki anıları tamamlanmamış. Bu anılar taşıdığımız ağır bir yük haline gelmiştir. Şehirden çıkan veya daha doğrusu şehre giren tek bağlantı Kızıl Haç aracılığıyla gönderebileceğimiz mesajlardı. Mektup değil, resmi bürokratik yazılara benzeyen yazılar. Mektuplar üzerine yazacak yer bırakmayacak kadar küçük kağıtlara yazılıyordu. Cümlelerin sayısı sayfanın bir kenarında belirli aralıklarla işaretlenmiş noktalama işaretleriyle sınırlandırılıyordu. Kağıdın diğer tarafı da gönderen ve alıcının adresini yazmak için ayrılmıştı. Şehirden ayrılmadan önce her bir mektup şehirde bulunan Kızıl Haç ofisinin sansüründen geçiyordu. Oradan çıkan mektuplar artık eskisi gibi değildi. Birçok cümlenin üzerine siyah kalemle o kadar çizilmişti ki altındaki kelimeler ve harfler artık okunamıyordu. Sanki yasaklı kelimeler içeren bir defter varmışçasına ve bu kelimelerin kullanılması tüm cümlenin üzerinin çizilmesine neden oluyordu. Ordu kurşuna dizilmiş, öldürülmüş. Açlık, kaçakçılık, suç gibi kelimeler asla sansürden geçemiyordu. Ailelerimiz, akrabalarımız ve tanıdıklarımız hakkında ne bilmeleri gerektiğine onlar karar veriyorlardı. Daha iyi bir yol yoktu. Bu ne kadar tatsız da olsa kuşatma duvarlarının dışındaki dünya ile iletişim kurmanın tek yolu sayılırdı. Yüzlerce adam sabırsızlıkla zamanın geçmesini bekliyordu. Hepsi ışığı loş loş yanan yağ lambalarının titrediği soğuk ve yarı karanlık odalarda oturuyor. Sigara içiyor, baharı bekliyordu. Hepsi ilkbahar güneşinin doğuşunu, ormanın yeşermesini, ağaçların yapraklanmasını bekliyordu. Zamanlarını hikayeler ve geçmiş anıları anlatarak geçiriyorlardı. Çünkü geçmişleri bugünden çok daha iyiydi. Artık var olmayan ve her bir üyesi uzak bir köşede yaşayan bir aileden bahsediyorlardı. Sonra da hayal gücünde özgürlüğe kavuştuktan sonra yapacakları ilk şeyin ne olacağını düşünüyorlardı. Bazen sohbetleri yıllardır görmedikleri çocuklara da gelirdi. Kendilerine gönderilen fotoğraflara bakıp dururlardı. Adamlar bu fotoğrafları her yere yanlarında götürüyorlardı. Akrabalarına, tanıdıklarına, arkadaşlarına gösteriyor, boy uzatmış ve zayıf çocuklarını görünce ağlıyor ve kendi yüzlerinin çizgilerini onların yüzlerinde arıyorlardı. Yüzlerce adam bu koşullarda sabırsızlıkla kışın geçmesini bekliyordu. Baharın gelmesini, ağaçların yeşermesini bekliyorlardı ki orman yolundan Tuzla'ya gidebilsinler. Adamlar hareketlerini kalkış gününe kadar gizli tutmaya çalışarak 5-6 kişilik gruplar halinde gece saatlerinde yola çıkarlardı. Şafak vakti Sırp mevkilerinin yakınında olmak ve Sırp muhafızlar derin uykudayken yanlarından geçebilmek için. Herkesin tahmini Sırp mayın tarlalarından geçmenin özgür topraklara ulaşmadaki en zor engel olduğu yönündeydi. Onlar için önlerinde uzanan 100 kilometrelik yol kimsenin kontrolünde olmayan boş ve yanmış bir araziden ibaretti. Ancak Sırplar bu arazide düzenli olarak devreye geziyor ve her yeri mayınlıyordu. Yolcular bazen bu civarda ot toplamak, ağaç kesmek veya hayvanlarını otlatmak için bulunan Sırp köylülerine dikkat etmeliydiler. Bu rota, Temmuz 1995'te Sırplardan kaçan binlerce mültecinin geçtiği rotadır. Rota, onları Sırp siperlerinin yanından ve oradan da Konjeviç'e götürüyordu. Gündüzleri dinleniyorlar, geceleri olağanüstü önemi nedeniyle sıkı sıkıya korunan bir rotayı kat ediyorlardı. Yol kenarında Jadar Nehri akıyordu. Bahar ve ilkbahar yağmurları mevsiminde taşan, coşkulu ve soğuk sularıyla bir nehir. Ama adamlar ondan da geçmek zorundaydılar. Ondan geçtikten hemen sonra nehrin öbür tarafındaki yüksek yamaçtan yukarı doğru çıkarak ormanın gölgesinde biraz dinlenebilmek için. Müslüman köylerinde ateşe verilen evler, yağmurdan ve kötü hava koşullarından korumak için bir sığınak görevi yapıyordu. Sırp köyleri ise evlerin ışıklarından ve köpeklerin havlamalarından uzaktan ayırt edilebiliyordu. Birkaç günlük yürüyüşten sonra Tuzla yakınlarındaki Sırp ve Bosna ordusu arasındaki çatışma hattına varıyorlardı. Orada uygun zamanda Sırpların kontrolündeki bölgeden hiç kimsenin toprağına girmek için bekliyorlardı. Yolun en tehlikeli kısmı burasıydı. Burada Sırpların ateş hattına kolayca girebiliyorlardı. Elbette her yer mayınlarla doluydu. Bosnalı askerler de Sırp yönünden görünen her şeye ateş ediyordu. Şehrin kuşatıldığı 3 yıl boyunca kaç kişinin bu şekilde şehirden ayrıldığını tam olarak kimse bilemiyor. Tıpkı bölgenin ne kadar güvende olduğunu ve kaçının hedefine vardığını bilmedikleri gibi. Ama herkes yola çıkanların sayısının kesinlikle hedefe ulaşanların sayısından çok daha fazla olduğundan emindir. Kuşatma altındaki bölgelerden ayrılan pek çok kişi yolda daha önce o yola adım atmış kişilerin cesetleriyle karşılaşıyordu. Birçok kişi bu sahneleri gördükten sonra fikrini değiştirip geri dönüyordu. Bazıları aldırış etmeden yollarına devam ediyordu. Ve bir şekilde yorgun, acılı ve dehşet içinde Bosna ordusunun kontrolü altındaki bölgelere ulaşıyordu. Temmuz 1995'te pek çok kişi bu deneyimi yaşadı. Bu insanların az da olsa başarılarının haberi şehre ulaştığında, diğerleri rüyalarında kendilerini yolda görüyorlardı. Daha önce böyle yerlerde hareket etmeyi hayal bile etmiyorlardı. Haber Srebrenica'ya halktan önce ulaşıyordu. Haber geldiğinde onlarca, belki yüzlerce kişi hazırlık yapıyordu. Silahlarını omuzlarına takıp yollarda yürüyorlardı. Bazıları geri dönüyordu. Bazıları öldürüldü veya yakalandı. Çok azı hedeflerine ulaşabildi. Yola çıkanların hepsinin aklında yalnızca tek bir hayal vardı. Tuzla'ya vardıklarında bir kutu sigara almak ve şu anda içtikleri çöplerin yerine kaliteli bir sigara içmekti. Ancak ayrılışlarının başka bir anlamı daha vardı. Bu, şehrin yok olmak üzere olduğunun ve yıkılmasının yaklaştığının bir işaretiydi. Kaybedecekleri en az olanlar şehri ilk önce terk etti. Onlar için kaybedebilecekleri yalnızca hayatları kalmıştı. O dönemde düzensiz de olsa yayınlanan tek gazete, editörlüğünü üç genç adamın yaptığı Srebrenica'nın Sesi'ydi. Belediyeden de gerekli kağıtları aldılar. Yeterince dikkat edilmeyen belediye çalışanları, bir tarafı beyaz olsa bile onlara gereksiz kağıtlar bırakıyorlardı. Bu gazete güncel haberleri takip edebileceğiniz bir gazete değildi. O dönemde tek haber ve bilgi kaynağı radyoydu. Hatta okurlarının sayısı bile çoğu zaman birkaç yüz kişiyi geçmiyordu. Ama aynı kağıtlar el değiştiriyordu. Gazeteler onları yayınlayan aynı kişiler tarafından okunuyordu. Kendileri, aileleri ve arkadaşları. Srebrenica sakinlerinin çoğu için bu içeriğin özel bir anlamı yoktu. Gazete 3 yıllık kuşatma boyunca nadiren de olsa düzenli olarak yayınlanmasına rağmen şehir radyosu 1994 yılının sonlarında faaliyete geçti. Daha doğrusu tekrar faaliyetine başladı. Savaş öncesi belediyeye ait olan radyo programlarının çoğunu müzik istekleri, doğum günü tebrikleri ve program aracılığıyla selam göndermeye ayırmıştı. Sırplar şehri terk ederken radyo ekipmanlarını tahrip etmişti. Şehir sakinlerinin radyoyu yeniden kurma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Şehrin dışında yayın yapmak mümkün değildi. Aslında güçlü hoparlörlerinin kurulu olduğu şehir merkezi, park ve pazar yeri dışında radyo dinlemek imkansızdı. Bu hoparlörler de sadece birkaç hafta sonra söküldü ve dış dünyayla bağlantısı kesilmiş ve terk edilmiş bir şehir olan Srebrenica, bilgi ve haberleri sadece radyodan alabiliyordu. Güvenilir olmayan ulusal radyo ve nadiren içeri girme izni alan ve kısa bir süre bizimle yaşayan ziyaretçiler. Bu ziyaretçiler genellikle birkaç saat, en fazla bir gün şehre girme izni alan gazeteciler ve muhabirlerdi. Kirli sokakları fotoğraflamak ve birkaç kişiyle ve şehrin sıkıcı liderleriyle röportaj yapmak için yeterli zamanları vardı. Ziyaretçiler şehri terk ederken her zaman geldiklerinden daha mutluydular. Heyecan verici hikayeler arıyorlardı. Şehre gelişleri bile duygusal bir olay olarak görülüyordu. Bize komik gelen sorulara cevap arıyorlardı. kendimize asla sormadığımız sorular. Şehrin her zamanki kalabalığı onları gergin ediyordu. Sürekli saatlerine bakıyor ve zamanlarını ayarlıyorlardı. Hiçbir şey onları biraz olsun etkileyemiyordu. Makale ve raporlarında göze çarpan şey satır aralarına gizlenmiş, bize karşı duyulan ön yargılardı. Sürekli sefaletimiz ve mutsuzluğumuz artık genel bir konu olmuştu. Sanki dünyanın başımıza gelenleri gerçekten anlayabilmesi için çok daha korkunç bir şey olması gerekiyordu. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün Sırp askerleri tarafından uzun süreli kuşatma altına alınan Srebrenica şehrinin sakinlerinin hakim olan umutsuzluk ve çaresizlik duygusu ve şehrin her geçen gün büyük bir insan trajedisinin eşiğine yaklaştığını anlatan bir bölümü sizinle paylaştık. Umarız bu bölümde 1990'ların başında Bosnalı Müslümanlara karşı işlenen ve Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük insan trajedisini tetikleyen olayları kısmen de olsa sizlere aktarabilmişizdir. Dinlediğiniz podcast İhran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82.
22-01-36-82 veya çift 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.